Ayrım 40, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 355. Bölüm 19. Pete Clemenza Garment District'in hemen dışındaki bir lokantada oturum düzenlemişti. Lokantanın arka tarafında o güne kadar Clemenza ile birlikte gelmeyen hiç kimsenin giremediği bir yemek odası vardı. Lokantanın sahibi Pete'in babası olabilecek yaştaydı. Pete ise 70'indeydi. İkisi her ikisinin de hatırlayamayacağı kadar uzun süredir arkadaşlardı. O özel sabah patron silah seti çekiyordu ve Pete ipek elbisesinin üzerine bağladığı bir önlükle mutfakta biberlerle yumurtaları pişiriyor, doğranmış soğanları tekrar doğruyor, hazırlanmış olanlar olması gerektiğinden 1 milyon kere daha iriydi ve arkadaşı adına çalışan 5 para etmez adamlara işin püf noktalarını gösteriyor, onları bilgilendiriyordu. Clemenza'nın adamlarından ikisi köşeye sıkıştırılmış bir masaya oturmuş, Clemenza'nın uyanık geçirdiği zamanlarda en iyi yaptığı şeyi, anlattığı hikayeyi dinliyorlardı. İşte onun Vito Corleone ile arasındaki bağı perçinleyen şey de buydu. Pete hikaye anlatmaya bayılan birisi, Vito da iyi bir dinleyici olarak yaratılmıştı. Bu anlatılan 5 yıl önce tehdit etmek suçundan dolayı kısa süreyle yattığı hapisten çıktıktan hemen sonra dava temizde bozulmuştu, gerçekleşmişti. Pete Tessio'nun yeni televizyonunu görmeye gitmişti. Pete ortaklar arasındaki televizyonlarla kıyaslandığında dedi, onunki görüntüleri o kadar net gösteriyordu ki zevkten penisin sertleşirdi. O gün cuma akşamıydı. Tessio birkaçımızı kavga seyretmeye, birkaç arkadaşça bahse tutuşmaya çağırmıştı. Tessio sırası gelen her dövüşte oldukça iyi tahminlerde bulunuyordu. Fakat misafirperverliğini ön plana çıkartarak para kaybedecek seçimler yapmaya başladı. Bu onun açısından evi daha iyi bir yere çekebilmek için olduğu yerden hafifçe kaydırmak gibi bir şeydi. Sadece orada duran tanımadığım o çocuk hariç yeni adam biraz kafadan çatlak gibi görünüyordu. Çok iyi tanınmayan birisi için oldukça fazla soru soruyordu. Bir aşamada artık dayanamayıp bu konuda konuştum. Çocuğun suratı kireç gibi oldu. Ama Sally bırak sorsun, başka nasıl öğrenecek dedi. Kısa bir süre sonra tuvaletten çıkmış koridorda yürüyordum ki Richie iki silah o çatlağın hikayesinin ne olduğunu sordu. ''Hiçbir bok bilmiyorum.'' dedim. ''Belki de benim mezar taşıma yazılmalı.'' İlk dövüş başladı ve Sally Richie'ye televizyonun sesini kısmasını, çünkü spikere gıcık kaptığını söyledi. Ardından Sally çatlağa dönerek dövüşü onun sunmasını istedi. Çocuk güldü ama Sally silahını çekti ve ona doğru sanki işine bak dermişçesine salladı. Çocuk sanki altına edecek gibi duruyordu. ''Madison Square Garden'a hoş geldiniz.'' dedi ve lanet olsun sesi televizyondan gelmeye başladı. ''Sally, koyu renk mayolu olan kim?'' dedi. ''Çatlak koyu renk mayolu olan Bill Cork.'' diye yanıtladı. Ses yine televizyondan gelmişti. Sally gülümsedi ve bu spikeri de sevmediğini söyledi. Richie çatlağın gömleğini yırtarak çıkarttı ve bu kıllı pisliğin üzerinde alıcı olup olmadığına baktı. Hayatımda ilk defa üzerinde verici olan birisini görmüştüm. İlkel alet doğrudan Sally'nin yeni televizyonunu etkisi altına almıştı. Sally oğlana yaklaştı, vericinin mikrofon bulunan ucuna eğildi ve ''Fatta la legge, trovato, lingiano'' dedi. Dipnot İtalyanca'da ''Yasaları koy, dolandırıcılıkları yakala.'' ''Sanırım her yasada bazı yasal boşluklar vardır.'' diyeceksin. ''Her neyse, o polis ya da görevli her neyse İtalyanca biliyor olmalıydı.'' Kuralın tam aksine öldürülen diğer polislerden farklı olarak söylenenleri anlamıştı. Ne de olsa Sally gereğini yapacaktı. İşte o an çatlak kafalı gerçekten altına işedi. Bu vericiyi devre dışı bıraktı. Çatlak kafa aniden yerinde sıçramaya ve çığlıklar atmaya başladı. Yemin ederim çıldırmıştı, aklını kaçırmıştı. Mutfağa tıkışan herkes güldü. Clemenza ızgaranın üzerine doğru eğildi. Diğerleri onun çok daha büyük bir kahkaha atmaya hazırlandığını düşünmüş olmalıydı. Bir an için büyük adamın büyük kalbi tıpkı kabak bir kamyon lastiği gibi şişmişti. Öyle de yaptı. Ardından yüzü kızardı, hafifçe inledi ve giysisi alev aldı. Adamları öne doğru atılarak onu ızgaradan çekip uzaklaştırdılar. Hiç vakit geçirmeden alevleri söndürdüler. Cenko Pura Zeytinyağı'nın son eski çalışanı genel müdürü Vito Corleone, müdürü Cenko Abbandando ve iki satış elemanı Sal Tessio ile Pete Clemenza'da vefat etmişlerdi. Cleveland'daki istasyon ani çıkan rüzgarın trenden inenleri dondurmaya yetecek kadar göle yakındı. Donmuş zeminde Nick Geraci tıpkı iki adamı gibi düştü. Eddie Paradise her ne kadar bunu fark etmesi birkaç gününü aldıysa da kolunu kırmıştı. Polak dışarıda düşülen adam heykelinin yanındaydı. Clemenza'nın cenaze merasiminden bir gün önce ve Cleveland Sanat Müzesi'nin kapanışından bir saat sonraydı. Geraci içinde Vincent Forlenza, o büyük müzenin tarihindeki en büyük adam ve onun tekerlekli sandalyesi dışında hiçbir şey bulunmayan bomboş bir odaya götürüldü. Adamlarına Bay Geraci'ye bir sandalye ya da bank getirmeleri için seslendi. Ama Geraci halinden memnun oldu ve ayakta dikileceği konusunda ısrarcı davrandı. Forlenza'nın hemşiresi ve tüm korumalar uzun bir koridorun sonunda bekliyorlardı. Geraci atacağı ilk adamın Gülen Sal'ın arabasını sabote etmek ve bunu bir kaza olarak göstermek olduğunu kabul etti. Forlenza'nın düşüncesi Narducci'yi arabasını bombalayarak yüzlerce parçaya ayırmaktı. Araba bombalamak batılı ailelere göreydi. Ayrıca cesetleri ortadan kaldırmak için harcanan insan gücü ve emeğinden de böylece tasarruf sağlanıyordu. Narducci'ye eziyet etmenin kendilerine neler getirebileceğini tartıştılar. Ölen teknisyenin ölen arkadaşı Forlenza'nın elindeydi. Fakat Narducci'nin onlara bilgileri olmayan bir konuda anlatabileceği hiçbir şey yoktu. Eğer onu öldüreceklerdiyse doğrudan kafasına iki kurşun sıkabilir ya da tabii ki arabasına ateş edebilirlerdi. Fakat Geraci Forlenza'yı Narducci'yi öldürmemesi yönünde ikna etti. Şimdilik. Birincisi, eğer Narducci ölür ya da ortadan kaybolursa Michael Corleone onlardan şüphelenirdi ve Narducci pek tehdit oluşturan bir unsur olarak görünmüyordu. Forlenza'ya karşı mümkün olabilecek en dolaylı adımı atmıştı. Dahası Geraci'nin bildiği kadarıyla o güne kadar hiçbir konsiliyere patronuna ihanet etmemişti. Bu Cleveland organizasyonunda korkunç bir hayal kırıklığı yaratabilirdi. Narducci'den sanki emredilmiş ya da hatta Don Forlenza ile ilişkilendirilmiş gibi görünmeyecek şekilde olmamak kaydıyla kurtulunmalıydı. Michael Corleone'yi öldürmek ise diğer bir seçenekti ve tıpkı Narducci'yi öldürmek gibi bu da tatmin edici bir yöntemle yapılmalıydı. Fakat tüm bunlar nelere yol açacaktı? Kargaşa, savaş, kaybedilecek milyonlarca dolar, kazansalar bile kaybedeceklerdi. Şimdilik kendilerine ihanet eden kişileri yakın takibe alacaklar, diğer yandan tüm çabalarını kendilerine sadık kalacak yeni birilerini bulmaya yoğunlaştıracaklardı. Geraci daha önceden zaten siyah Tony Stracci ve organizasyonu adına çalışmıştı. Forlenza'nın Paoli Fortunato ile bağlantıları vardı. Clemenza'nın ölümüyle birlikte Geraci Corleone ailesinin New York'taki günlük işlerini yönetmeye başlayacaktı. Şu anda patron sayılırdı. Bu da 5 New York ailesinden 3'ünü elde etmek demekti. Bundan sonraki kilit nokta Chicago'ydı. Louis Russo çoktan Milwaukee, Tampa, Los Angeles, New Orleans ve Dallas'ı kapsayan bir koalisyon kurmuştu. Bu Geraci ve Forlenza'nın elindekilerle birleştirildiğinde Michael Corleone ölmüş olmayı dileyecekti. Michael Corleone'den alınabilecek en iyi intikam buydu. Fredo'yu tıpkı Michael'ın Nick Geraci'yi kullanmayı denediği gibi yem olarak kullanacaklardı. Kargaşanın dışında kalacaklar ve düşmanlarının birbirlerini öldürmelerini seyredeceklerdi. Adımlarını yavaş atacaklardı büyük bir dikkatle. Her şey bittiğinde Cleveland, Chicago ve diğer Orta Batı aileleri Batı'nın kontrolünü ellerine alacaklardı. Nick Geraci uzun süredir Corleone ailesinin sahip olduğu patronluğu kapacak, New York'tan çeşitli temaslarda bulunup patron olacaktı. Yapmaları gereken tek şey Fredo'yu Michael Corleone ile Hyman Roth'un arasına sokmaktı. Don Forlenza kafasını salladı. Morglar yaşlı Don'dan daha canlı görünen yeni ziyaretçilerle doluydu. Bana şunu söyle Fausto dedi. Fredo bunu neden yapsın? Fausto. Ona sadece Michael ve o Fausto diye hitap ederdi. Ve o da kendisini her seferinde sanki gerçek Fausto ona başka bir isim vermemiş gibi hissederdi. Oysa babası onu farklı birçok lakapla çağırırdı. Dahi, önemli adam, pilot. Fornenzo onun babasının vuruluşunun ardından sokakta ağlayışını hatırlıyor musun dedi. Bu erkek kardeşi Sonny'nin uyuşturucu işi konusunda aileye cephe alışının ardından olmadı mı? Don Fornenzo'nun kendi vaftiz oğlunun Birleşik Devletler'deki en büyük eroin kaçakçısı olduğu konusunda en ufak bir fikri dahi yoktu. Gerçi bilmiyorum dedi ama tabii ki biliyordu. Öyle bir şeydi herhalde. Benim işittiğim hikaye Sonny'nin Vito'nun vurulmasıyla az ya da çok alakası olduğuydu. Böyle bir deneyimin ardından Fredo'nun bundan daha kötüsünü yapabileceğini düşünmüyorum. Gerçi birincisi dedi Fredo hep sarhoş geziyor ve inanılmaz kötü giden bir evliliği var. Kontrolden çıkmış durumda. İkincisi ki onun kendi ipini çekmesini böyle sağlayacağız. Kendi ipini çekmek mi? Lafın gelişi. Fornenzo omzunu silkti. Eğer kendi ipini çekerse ipini kendi çekmiş demektir. Doğru, tamam, pekala, her neyse. İşte anlaşmamız. Fredo'nun New Jersey'de ölüm şehri kurma türünde bir fikri var. O dini inancı ya da buna benzer bir takıntısı olan birine benziyor. Ölüm şehri mi? Büyük bir mezarlık, uzun hikaye. Michael bu fikri desteklemiyor ve büyük olasılıkla da bunda haklı. Batıya giderek bir film yıldızı ile evlenen Fredo, öyle ya da böyle başka bir ailenin topraklarında büyük ve yeni bir operasyonu nasıl yürütebilir ki? Mühim olan nokta şu ki, Fredo milyar dolar değerindeki bir işle burun buruna olduğunu düşünürken, Mike ona en ufak bir zaman dahi ayıramayacak kadar şu Küba işine kendisini kaptırmış durumda. Ya da Fredo'nun kendisine sembolik bir ünvan ve işletecek yasal bir deponun ötesinde bir şey vermediği için sinirli. Geraci söylediği her şeyin farkındaydı ve artık geriye dönüşünün olmadığını biliyordu. Aileye karşı cephe alıyordu, lanet olsun. Sadakat karşılıklı bir şeydi. Nick Geraci o güne kadar tek bir sadakatsiz nefes almamıştı. Ta ki Michael Corleone onu öldürmeyi deneyene kadar. Geraci'nin kitabında intikam ihanetle aynı şey değildi. Don Forlenza gözlerini kapattı ve o kadar uzun süre sessiz kaldı ki Geraci adamın hala nefes aldığından emin olmak için onun göğsüne baktı. Geraci Hyman Rod Corleone'lerle ortaklık içerisinde dedi. Hatta senin olduğundan çok daha uzun bir süredir bu işi yürütüyor. Ancak onun ve Mike'ın Küba'da üzerinde çalıştıkları pazarlık o kadar büyük ki her ikisi de daha fazla hareket edemeyecekleri bir noktaya ulaşmış durumdalar. Geraci biraz daha yaklaştı. Sesini gerekmesi durumunda Fornenza'yı uyandırabilecek kadar yükseltti. Bu dengeyi bozmak için Fredo'yu kullanabiliriz. Rot'un New York'ta hala yeterince politik destekçisi var. Eğer Fredo Rot'un şu mezarlık işine engel olacağını düşünürse bu onu aşırı derecede rahatsız edecektir. Fornenza nefes alıp vermeye devam etti. Parmakları dizlerinin üzerindeki battaniyeye hafifçe gömülmüştü. Geraci bizim yapacağımız şey dedi her şey için Louis Russo üzerinden harekete geçmek. Los Angeles'takiler Russo'nun kuklasıdır. Fredo onların birçoğuyla arkadaş. Yapılacak şey Russo'nun konuşulanları Los Angeles'a taşımasını sağlamak olacak. Gussie Cicero ya da bir başkası, Rot'un adamlarından birinin, Morty White Shoes, Johnny Ola ya da bunlara benzer birisi, Beverly Hills'de Fredo'ya rastlamasını ayarlayabilir. Fredo eğer New York City'de ölürsen kendisinin de bundan kazanç sağlayacağına inandığı sürece, Rot'un adamları da Mike'la ilgili öğrenmek istedikleri her şeyi anlatacaktır. Sonunda Fornenza gözlerini açtı. ''Neden ben o lanet olası New York City'de öleyim ki?'' ''Baba, senin hiçbir yerde ölmeyeceğin konusunda sana her türlü teminatı veririm.'' Fornenza ona sesini kesmesini işaret etti ve güldü. ''La testa di cazzo, eh?'' ''Beceren suratın tüm bunlara göz yumacağını nereden biliyorsun?'' ''O da bundan kar sağlayacak. Ana nokta da bu zaten.'' Ama diğer bir sebeple onun temasa geçeceği diğer kişi sen olacaksın. Russo'nun kuklası ya da düşmanı olmayan tek Don. Fordenza gururu okşanmış bir ifadeyle demek öyle düşünüyorsun ha dedi. Ödevini yapmamış bir adam gibi hareket etmeyeceğim tamam mı? Fordenza gülümsedi farkındaydı planı kabul etti ve bunu öpüşerek perçinlediler. Eğer işler ters giderse suçlu Russo olacaktı. Eğer bu korunma katmanı da işe yaramazsa suçlu Russo ile arasındaki ilişkilerden dolayı Fordenza görünecek, Geraci'yi tamamen olayın dışında bırakacaktı. Böylece hem vaftiz oğlunu koruyacak hem de bu plandan kendisine yarar sağlayacaktı. Geraci suçun Fordenza'nın üzerinde kalmasını istemedi. Ancak kendisi buna bulaşmasındansa pisliğin ona sıçraması çok daha iyiydi. Uzun uzadıya detayları tartıştılar. Geraci konuşma bitince bana güven dedi. Fredo o kadar salak bir adam ki hem erkek kardeşine ihanet edecek hem de ona yardımcı olduğunu zannedecek. Hiçbir zaman bana güven deme çünkü hiç kimse güvenmeyecek. Öyle mi? Bana güven. Geraci sırıttı. Bana güveniyorsun öyle değil mi baba? Tabii ki güveniyorum, tabii ki. Bana bir iyilik yapabilecek kadar mı? Henüz konuşup üzerinde anlaşmaya varmadığımız son bir detayda. Fordenza dudağını oynattı ve ilk önce duymalıyım türünde bir hareket yaparak avuçlarını havaya kaldırdı. Geraci doğru an geldiğinde dedi, o sıçan Narducci'yi ben öldürmek istiyorum. O sıçan, Geraci. Gülen salın nehrin dibine yerleştirdiği herkesin Gerald O'Malley olduğunu düşündüğü o cesedin bağırsaklarından kayarak çıkan o sıçanı gözünün önüne getirdi. Fordenza sana karşı dürüst olacağım dedi. Zaten bu işi sana bırakacaktım. Clemenza Vito Corleone'nin en eski arkadaşıydı. Ancak merhum Don'un cenaze töreni için New York'a giden tek yakın aile bireyi Fredo olmuştu. Carmela yaşadığı bir kan pıhtılaşmasından dolayı bu sefer bacaklarında seyahat edememişti. Michael'ın işi vardı. Kay birçok kişinin tahminine göre onu terk etmenin eşiğindeydi. Connie ikinci kocasını şutlamış, muhasebeci Ed Federici ile birlikte Monaco'nun kumsallarında çırılçıplak sürtüyordu. Nick Geraci açısından Hagen'ın neden gelemediği ise tam bir muammaydı. Ama orada değildi işte. Aynı durum organizasyonun Nevada kanadındaki herkes için geçerliydi. En ufak adımını dahi Clemenza'nın desteğiyle atan, savaştan bir hiç olarak çıkıp Capo Regimeri'ye kadar ilerleyen Rocco Lampone'den eser yoktu. Başkaları değil ama Fredo her ne kadar Geraci kendisini havaalanından almaya geldiğinde ona Pete Clemenza'ya olan saygısını gösterme şansını hiçbir şeyle değiştirmeyeceğini söylemiş olsa da görünüşe bakılırsa sembolik bir eder için oraya gelmişti. Bir kar fırtınası eşliğinde cenaze törenine giderlerken Fredo Corleone ve Nick Geraci arabayı durdurup Brooklyn Botanik Bahçesi'nde yürümeye başladılar. Burası Tessio'nun iş görüşmesi yapmaktan en çok hoşlandığı ortamdı ve dolayısıyla Geraci de hoşlanmıştı. Park hafta içinde özel konuşma yapılmasını zorlaştıracak derecede kalabalık olmazdı. Artı burada konuşulanları dinlemek de neredeyse imkansızdı. Kar iri taneler halinde düşüyordu. Daha şimdiden 10 santim ya da biraz daha kalındı. Kaya bahçesi yamru yumru haliyle ay yüzeyini andırıyordu. Birkaç adım gerilerinden Geraci'nin dört adamı, ana hamam böceği, Paradise Adi ve diğer iki kişi, son gelen Sicilyalılar, diğer bir deyişle diğer mantıklı adamlar tarafından insafsız olarak tanımlananlar onları takip ediyordu. Diğer ikisi, Fredo ile gelen Tommy Neri ve kendi karısı tarafından bağırsakları deşilen ve bu yüzden o gün bugündür ihtiyaç duyduğu büyük torba sebebiyle çantalı Donnie olarak anılan Geraci'nin şoförü arabada kalmıştı. Fredo duyduğuma göre dedi belki de Pete'in geçirdiği kalp krizi gerçek bir kalp krizi olmayabilirmiş. Geraci otopsi kalp krizi olduğunu ortaya çıkarttı dedi. Birisine kalp krizi geçirtmek mi? Tanrım ne düşünüyorum biliyor musun? İnsanlar çok fazla televizyon seyrediyor. Beyinleri zırvalıkla doluyor. Ortada suç diye bir şey yok. Fredo hiçbirini üzerime alınmadım dedi. Artı belki de haklı olabilirsin. Son söylentilere bakılırsa Clemenza'yı ızgaradan çekip kurtardıklarını söyleyen adamların aslında onu oraya doğru iteledikleri, böylece onu ve içinde bulundukları lokantayı yakmayı hedefledikleri söyleniyordu. Ama beklenmeyen şey olmuştu. Kalp krizi geçirmiş, bu da her şeyi kolaylaştırmıştı. Eğer bu bir cinayet olsaydı etrafta bulunup da onun ekibine dahil olan ya da olmayan pek çok insan bu konuda suçlanacaktı ve bu durum oldukça kuşku uyandıracaktı. Yine de tüm bu olanlar etrafta uçuşan söylentilere engel olmadı. Birçok Clemenza'nın Yahudi gangster lideri Hyman Roth tarafından öldürüldüğünü düşünüyormuş gibi göründü. Çünkü Roth, Michael Corleone ile Küba'nın kontrolü hakkında yaptığı pazarlığın tam ortasındaydı. Louis Russo'nun Chicago ekibi de yönetilebilecek türden değildi. Eğer bu bir cinayet olsaydı, Gerarchi Clemenza'nın rejiminin Don Rico Tattaglia ile arasındaki bağlarda dolandırıcı bir etken olan Rosato kardeşlerden şüphelenirdi. Herkes hem Occam'ın usturasının hem de Clemenza'nın diyetinin büyük bir kalp krizini işaret ettiğini söyledi. Yapılan otopsi Clemenza'nın kalbinin normal bir adamınkinden iki kat daha büyük olduğunu ortaya çıkarttı. Fredo Hagen de etrafta dolanan tüm söylentilerin komik olduğunu düşündüğünü belirtti dedi. Gerarchi Don ne dedi diye sordu. Fredo Mike Hagen ile aynı fikirde dedi. Onunla bu konuda bizzat konuştum. Bunu söylerken topuklarının üzerinde yaylandı.
40. ayrımın sonu. Sayfa 363.